Ayrım 15.
Sayfa 211. Leman yaklaştı, elini Hatice teyzenin omzuna koydu yumuşak bir sesle. Herkesin içinde bir küçük çocuk var. Bu çocuk ya mutlu cıvıl cıvıl yaşıyor ya da bir köşeye itilmiş yapayalnız kendi başına hüzünlü. Senin içindeki küçük Hatice hüzünlü mü, yalnız mı? Hatice teyzem kendini çok zorlamasına rağmen gözyaşlarını tutamadı, yüzünü elleriyle kapadı, hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Çantasından mendilini çıkardı, hem gözlerini siliyor hem de el alemi rezil oldum. Çay evinin ortasında ağlamaya başladım. Recep bunu duyarsa beni döver gibi sözlerle o an aklından geçenleri ifade ediyordu. Ben şaşırmış kalmıştım, böyle bir şeyi beklemiyordum, kimse beklemiyordu. Leman'da donmuş kalmıştı. Yakup Bey masadan kalktı, taze demli bir çay getirdi, Hatice teyzenin önüne koydu. Hatice teyze çaydan birkaç yudum aldı. Hiç kimsenin yüzüne bakamıyordu, gözlerinden iplik gibi yaşlar akıyordu. Hatice teyze, benimle konuştuğunuzda pişman oldunuz herhalde beyefendi. Yakup Bey, aksine sizinle tanıştığıma çok sevindim. Hatice teyze, kusura bakmayın, artık sizi bir daha rahatsız etmem. Yakup Bey, Hatice Hanım, eğer benimle yeniden konuşmak isterseniz ve eğer sizce bir sakıncası yoksa ben sizi evinizde de ziyaret ederim. Hatice teyze afalladı. Yakup Bey'le göz göze geldiler. Yakup Bey'in ne kadar içtenlikle ve ciddiyetle bu sözü söylediğini anlamak isteyen bir hali vardı. Beyefendi, bana hiç böyle bir şey olmamıştı. Çok mahcup oldum. Hele böyle bir çay evinde. Yakup Bey, onun için söylüyorum. Çay evinde rahatsız olmakta haklısınız. Eğer konuşmaya devam etmek isterseniz ben memnuniyetle size gelebilirim. Hatice teyze, öyle yapalım beyefendi. Buyurun bir çayımızı için rahat rahat konuşalım. Çocuklar ben gitsem iyi olacak. Hepimiz kalktık. Yakup Bey Hatice Hanım'ın elini sıkarak sizi tanıdığıma gerçekten sevindim. Umarım yakında görüşürüz dedi. Oradan ayrıldık. 19. Hatice Hanım'ın evinde. Hatice teyze, en az 10 kere Yakup Bey'e rezil oldum. El alemin içinde ağladım, çok ayıp oldu gibi sözler söyledi. Hatice teyze böyle konuşurken Leman onu teselli etmeye çalıştı. Leman, yengeciğim sen bunu çok büyütüyorsun. Orada Yakup Bey'den başka gören olmadı. Zaten senin bütün problemin kendinden ziyade başkalarına önem vermen. Hep başkaları ne der diye düşünüyor, o açıdan kararlarını veriyorsun. Hatice teyze, el aleme rezil oldum kızım, İnşallah Recep duymaz. Leman, başkaları ne derin ötesine geçemediğin sürece senin ne kendine ne de çocuklarına hayrın olur. Hatice teyze, gittik Yakup Bey'le tanıştık. Adamın önünde ağladık geldik. Başka ne oldu ki ondan bahsedeyim? Leman, bir sürü şeyler oldu. Başkaları ne deri bırakıp biraz düşünmeye başlasan hepsini görürsün. Hatice teyze, başka ne oldu ki? Neyi göremiyorum? Leman, her şeyden önce çocuklarının iyiliğini istediğini, kimselerin onlara kötülük yapmasını rıza göstermeyeceğini ifade ettin değil mi? Hatice teyze, evet ettim. Hangi ana çocuğunun iyiliğini istemez? Leman, en önemli duyman gereken şeyi işitmedim. Hatice teyze, neyi işitmedim? Adamın dediğini can kulağıyla dinledim. Leman, Yakup Bey, bahtım güzel olmamış diye yakınacağına, düşünerek kendi yaşamını kendi denetiminin altına alman gerekir dedi sana. Hatice teyze, öyle bir şey söylemedi Yakup Bey, sen uyduruyorsun. Timur, evet Hatice teyze haklısın. Leman'ın kullandığı kelimeleri kullanarak size bunları söylemedi ama Yakup Bey'in söylediklerinden bu anlam çıkıyordu. Hatice teyze, ben hiçbir anlam çıkarmadım adamcağızın söylediğinden. Ne demeye getirdi Yakup Bey? Leman, Yakup Bey insanın içinde yetiştiği ailedeki etkileşimlerin, ana babanın çocuk yetiştirme tarzının, kişinin mutlu ya da karamsar bir yaşam geçirmesini belirlediğini anlatmaya çalıştı. Timur, Hatice teyze siz bahtım böyleymiş, ben ne yapabilirim düşüncesini dile getirirken, Yakup Bey insanın bahtını kırması, kendi yaşamını kendi denetimi altına alması mümkündür düşüncesini ifade etti. Hatice teyze, ben bir şey anlamadım demek ki. Timur, aslında bu sözlerle söylemedi, açıklamaya girişmek üzereydi. Siz içinizde yalnız ve korkak iç çocuğunuzun halini görüp ağlamaya başlayınca açıklama yarıda kaldı. Eğer eve davet ederseniz sanırım bu konu açıklığa kavuşacak. Hatice teyze, Leman'cığım nedir bu içimizdeki çocuk? Yakup Bey'le konuşurken sen içindeki küçük Hatice'ye sor deyince içim titredi, ürperdim. Leman, benim içimde küçük Leman, Timur'un içinde küçük Timur ve senin içinde de küçük Hatice var. Herkesin içinde bir küçük çocuk var. Hatice teyze, Recep'in içinde de var mı? Timur, Evet, onun iç çocuğu da seninki gibi yalnız bir köşeye itilmiş. Hatice teyze, ama herifin hışmından yanına varılmıyor. Leman, o içindeki zavallı çocuğa kimsenin yaklaşmasını istemediği için sürekli asık suratlı. Hatice teyze, Allah Allah, demek herkesin içinde bir küçük çocuk var. Timur, bu konuda daha çok öğrenirseniz kendi içinizdeki çocuğu daha iyi anlarsınız. Belki onunla konuşmaya başlarsınız. Hatice teyze, millet de bana deli diye baksın. Ben bunları başkasına söylesem, Hatice Hanım sen aklını mı oynattın diye sorarlar. Leman, Yakup Bey sizce deli mi? Hatice teyze, Allah razı olsun, çok iyi bir adama benziyor. Timur, ama Yakup Bey içindeki çocuğun farkında olan insanın sağlıklı olduğunu söylüyor. Hatice teyze, canım ben size yanlışsınız demiyorum. Ben böyle konuşmaya başlarsam millet bana deli der diyorum. Haksız mıyım? Timur, Leman'a bakarak, aslında Hatice teyzem haklı. Sokaktaki herhangi bir insan gerçekten böyle der. Leman, evet ben de öyle düşünüyorum. Ama sokaktaki adam şöyle der, böyle der diye Hatice teyze öğreneceği bir şeyden vaz mı geçsin? İşte benim kafamın bozulduğu nokta bu. Timur, evet niçin kızdığını anlıyorum. Leman, Yakup Bey gibi biri isterseniz evinize gelebilirim diyor. Böyle bir fırsat bulduğuna şükredip onu değerlendireceği yerde el alem bana ne der düşüncesi hakim. Anlayabiliyor musun? Hatice teyze, ben Yakup Bey gelmesin demedim ki. Leman, o zaman belirli bir gün ver, çaya davet et, aklına gelen soruları sor, bize soracağını ona sor, ondan öğren. Hatice teyze, siz ya salı ya da perşembe günleri onu görmeye gidiyorsunuz. Demek ki o günleri görüşmeye müsait. Önümüzdeki perşembeye çaya davet etsek gelir mi acaba? Timur, ben kendisine telefon eder sorarım. Yalnız telefon etmeden önce kesinlikle çaya davet ediyor musunuz onu bilmek isterim. Leman, adama telefon ettikten sonra hayır gelmeyin biz fikrimizi değiştirdik demek uygun kaçmaz. Hatice teyze, gelsin önümüzdeki perşembe öğleden sonra çaya buyursun. Timur, Hatice teyze belki dikkatinizi çekmiştir. Yakup Bey çay içmez, ıhlamur içer. Hatice teyze, ona ıhlamur yaparız, isterse ada çayı yaparız, isterse Nescafe içer. Çaya davet etmek söz gelişi. Önümüzdeki perşembeyi iple çektik desem yalan olmaz. Bu arada Leman en az 3 kez Safiye Hanım'ı ziyaret etti. Safiye Hanım, Timur Bey'in kitabını nereden bulabiliriz acaba diye Leman'a sormuş. Kitaba böylesine ilgi göstermesi beni memnun etti. Kendisine imzalayarak bir kitap yolladım. Safiye Hanım, Yakup Bey'in geleceğini duyunca heyecanlanmış ama kendisinin Hatice Hanım'ın çayına gelmesine yakışık almayacağının farkında olduğu için herhangi bir teklifte bulunmamış. Perşembe öğleden sonra Yakup Bey geldi. Bir gün öncesinden Hatice teyze değişik pasta ve kurabiyeler yaptı. Recep enişte bu faaliyetleri görünce misafir mi geliyor hanım diye sormaktan kendini alamadı. Yakup Bey'in geleceğini öğrenince Timur oraya gideceğini şimdi Yakup Bey mi buraya geliyor diye sordu. Daha rahat konuşmak için Yakup Bey'i davet ettiğimizi öğrenince şeref verirler buyursunlar diye herhangi bir itirazı olmadığını belirtti. Hatice teyze çok heyecanlıydı. Yakup Bey'i onur verdikleri kimselere oturttukları koltuğa oturttu. Efendim çay mı ıhlamur mu, ada çayı mı, Nescafe mi, kola mı, ne istersiniz diye sordu. Yakup Bey ıhlamuru tercih etti. Hatice teyze ıhlamur getirdi, kurabiye getirdi. Başka bir isteğiniz var mı diye birkaç kez sordu. Sonunda Yakup Bey, evet başka bir isteğim var dedi. Hatice teyze, hay hay buyurun, ne istiyorsunuz diye sordu. Yakup Bey, Hatice Hanım ben buraya sizinle konuşmaya geldim. Artık mutfağa girişi çıkışı, çay ve pasta getirmeyi bırakın şurada oturalım rahat rahat sohbet edelim dedi. Hatice teyze gayet saygılı bir şekilde peki efendim buyurun konuşalım dedi ve divanın kenarına saygılı biçimde oturdu. Hatice teyze buyurun efendim sizi dinliyorum. Yakup Bey önce beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Hatice teyze şeref verdiniz efendim her zaman bekleriz. Yakup Bey, İkincisi sizi tanıdığım için memnunum. Sizin iyi kalpli çocuklarının iyiliğini düşünen bir anne olduğunuzu öğrenmiş bulunuyorum. Hatice teyze, hangi anne çocuğunun iyiliğini istemez efendim? Yakup Bey, şimdi benim size söyleyeceklerim size ters gelecek. Ne var ki söylediklerimi dikkatle dinleyin, üzerine düşünün, söylediklerim aklınıza yatarsa uygulamaya koyarsanız, yatmazsa eski düzen devam eder. Hatice teyze, siz daha iyisini bilirsiniz efendim. Ben doğruyu yanlışı ne bilirim? Yakup Bey, Hatice Hanım, herkesin kendine göre doğrusu ve yanlışı vardır. Belki düşünce yoluyla açık seçik göremezsiniz ama içinizdeki his sizin için neyin doğru ya da neyin yanlış olduğunu bilir. Buna sezgi diyoruz. Hatice teyze, evet efendim, sezgim kuvvetlidir. Yakup Bey, şimdi söyleyeceklerim sizin sezginize uygunsa uygularsınız. Sezginize ters gelen şeyi uygulamanızı sizden isteyemeyiz. Hatice teyze, peki efendim. Yakup Bey, benim söylediklerimi kabul etmemeniz, kendi düşüncenize uygun bulmamanız çok doğal. Ben konuşurken sizin kabul edemeyeceğiniz türden bir şey söylediğim zaman bunu bana söylerseniz memnun olurum. Böylece niçin farklı düşündüğümüz üzerine konuşur araştırırız. Bu şekilde benim de sizden bir şeyler öğrenme imkanım olur. Hatice teyze, estağfurullah, size bir şey öğretmek ne haddimize? Yakup Bey, tabii Lemen Hanım ve Timur Bey için de aynı şeyi düşünüyorum. Yani onların düşüncelerine ters düşen bir şey söylenirse onlar da fikirlerini ortaya koyarlar, üzerinde konuşuruz. Yakup Bey bize baktı ve hem Leman hem ben başımızı öne sallayarak onu anladığımızı ve dediğini yapacağımızı belirttik. Bir süre sustuktan sonra Yakup Bey Hatice teyzeye dönerek konuşmasına devam etti. Sizinle hemfikir olmadığımız bir konu var. Hatice teyze biraz hayret etmiş durumda. Hangi konuda efendim? Yakup Bey, genel bir konuda. Siz insanların mutlu olup olmamasını bahtlarının güzel ya da çirkin olmasına bağlıyorsunuz. Hatice teyze, evet benim annem öyle söylerdi. Kızımın kendi güzel olacağına bahtı güzel olsun derdi. Yakup Bey, evliliğinin mutlu ya da mutsuz olmasını anneniz o kadının bahtına bağlıyor. Hatice teyze, evet kadın ne kadar güzel olursa olsun bahtı kötüyse kız kötü adama düşer. Çirkin kadın eğer bahtı iyiyse iyi adama düşer. Yakup Bey, ben kadere bahtı bir dereceye kadar inanırım. Fakat şimdi size şunu söyleyeceğim. Çocuklarının bahtı güzel ya da çirkin olmasını anne ve babalar etkiler, biçimlendirir. Hatice teyze, nasıl olur Yakup Bey? İnsanın bahtı neyse o olur. Çocuğunun bahtını ana baba nasıl değiştirir? Yakup Bey, işte bugün bunu anlatmaya geldim. Çocuklarının bahtını ana baba nasıl biçimlendirir? Erol'un ve Ayla'nın bahtlarının iyi olmasını istersiniz değil mi? Hatice teyze, hangi anne çocuklarının bahtının iyi olmasını istemez? Yakup Bey, Erol'un ve Ayla'nın bahtıyla ilgili konuyu ele alıyoruz. Hatice teyze, evet efendim. Yakup Bey, siz hiç çiçek yetiştirdiniz mi? Evet, evlenmeden önce bahçemiz vardı. Çiçek de yetiştirdim, sebze de. Yakup Bey, o zaman gübresini, suyunu, güneşini iyi alan bir çiçek de, suyunu ve güneşini iyi alamamış bir çiçek arasındaki farkı hemen görebilirsiniz. Hatice teyze, evet herkes görür. Biri gür olur, canlı olur, taze olur. Öbürü cılız kalır. Yakup Bey, çiçeğin gübreye, suya ve güneşe ihtiyacı olduğunu biliyoruz. Doğayla hiç ilişkisi olmayan insanlar bunu bilmeyebilir ama siz bilirsiniz. Evet bilirim. Yakup Bey, elma yetiştiren elma ağacının nasıl bir gübreye, ne zaman budamaya, ne zaman ilaca ihtiyacı olduğunu bilir. Ama ben bilmem. Bildiğim şudur ki, elma ağacından anlayan çiftçi gerekeni zamanda yaparsa, elma ağacından anlamayan çiftçiden daha iyi elma yetiştirir. Hatice teyze, tabii bilen iyi yapar. Yakup Bey, benim mesleğim insanları anlamak. Siz nasıl çiçeğin iyi yetişmesi için gübrenin, suyun, güneşin gerekli olduğunu biliyorsanız, çiftçi nasıl iyi elma yetiştirildiğini biliyorsa, ben de nasıl sağlıklı insan yetiştirilir o konuyu biliyorum. Uzmanlığım bu alanda. Hatice teyze, evet anlıyorum. Yakup Bey, bir bitkinin suya, toprağa ve güneşe gereksinmesi olduğu gibi çocuğun da doğumundan itibaren karşılanması gereken temel psikolojik gereksinmeleri vardır. Leman, çocuğun bu gereksinmelerini iyi karşılayan ana baba, çiçeğin gübresini, suyunu veren kişiye benzer. Timur, çocuğun gereksinmeleri karşılanırsa sağlıklı, güler yüzlü biri olarak yetişir. Hatice teyze, benim ihtiyaç dediğime siz gereksinme diyorsunuz herhalde. Çocuğun ihtiyacı deyince ben karnı tok mu, sırtı pek mi onu anlarım. Yakup Bey, evet ihtiyaç ve gereksinme aynı şeyler. Çocuğun temel ihtiyaçlarını 6 grup içinde toplayabiliriz. Leman, yani birbirinden farklı 6 tür gereksinme var. Yakup Bey, bunlardan ilki dokunulma ihtiyacıdır. Çocuğun kucaklanmaya, tutulmaya, dokunulmaya ihtiyacı vardır. Timur, Hatice teyze bunu nasıl anlamışlar biliyor musun? Hatice teyze, nasıl anlamışlar? Timur, kimsesiz çocukların bakıldığı çocuk evlerinde yüzlerce bebeğe bir tek kişi bakarmış. Bakıcı o kadar çocuğa bakmak zorunda olduğundan ancak onların atlarını değiştirir, mamasını ağzına verir, sonra yatağa yatırır, kendi başlarına bırakırmış. Çocukları teker teker kucağa alarak onları sevecek zamanı yokmuş. Hatice teyze, o kadar çocuktan başını alıp da hangi birini kucaklayacak bakıcı? Tabii zamanı yoktur. Timur, Yakup Bey gibi bir meslek adamı, bir psikoloji profesörü bu çocuklar üzerine araştırma yapmış. Araştırmasının sonunda ne bulmuş biliyor musun? Ne bulmuş? Timur, sadece karnı doyurulan, altı değiştirilen senin deyiminle karnı tok sırtı pek olan bu kimsesiz bebeklerin büyük bir kısmının sık sık hasta olup öldüğünü görmüş. Hatice teyze, neden ölüyormuş? Timur. Profesör de onu merak etmiş. Bu çocuklar yiyecekleri verildiği, atları temizlendiği halde niçin bu kadar sık hasta oluyor ve ölüyorlar diye kendi kendine sormuş. Bu sorunun cevabını bulmak için normal ailede analı babalı büyüyen çocuklarla karşılaştırmış. Şunu görmüş. Analı babalı büyüyen çocuklar yiyecek verilmesi ve alt değiştirilmesinin yanı sıra sık sık kucaklanıyorlar, öpülüyorlar. Hatice teyze, tabii küçük bebek sık sık kucağa alınır, öpülür, koklanır. Timur, işte bu profesör de bunu yaptırmış. Bir yerlerden para bulmuş, daha çok çocuk bakıcısı tutmuş. Böylece her 5-6 çocuğa bir bakıcı düşmüş ve her bakıcı her çocuğu kucaklama, sevme imkanı bulmuş. Leman, galiba bu araştırmayı okulda aldığım bir derste anlatmışlardı. Hatice teyze, bakıcılar çocukları kucaklayıp sevmeye başlayınca ne olmuş? Timur, hastalanan ve ölen çocuk sayısı çok azalmış. Hatice teyze, bak Allah'ın işine. Demek küçük yavrular anne kucağı istiyorlarmış. Timur, bunun gibi bu konuda birçok araştırma yapılmış. Bulunan sonuç aynı. Özellikle doğumdan sonraki ilk 3 yılda çocukların ana baba sevgisine ihtiyaçları büyük. Yakup Bey, dokunma gereksiniminin yanı sıra çocuğun başka ihtiyaçları da incelenmiş. Örneğin çocuğun güven duyma gereksinimi olduğu gözlenmiş. Leman, yani çocuğun beni koruyacak biri var duygusu. Timur, çocuktan çok kuvvetli biri gelip onu dövebilir, ezebilir, öldürebilir. Çocuk sezgisel olarak bunu bilir ve kaygı duyar. Eğer çocuk annem babam kuvvetli, beni tehlikelere karşı korur duygusunu taşıyorsa o zaman güven içindedir ve kaygı duymaz. Hatice teyze, evet anlıyorum. Ufacık parmak kadar çocuk, tabii birinin onu koruması gerekir. Yakup Bey, çocuğun bir yapıya bir düzene de gereksinmesi vardır. Ailede herkes karma karışık bir biçimde yaşıyorsa, herkes aklına eseni yapıyorsa, çocuk bu düzensizlik içinde şaşırır, neyin iyi neyin kötü olduğunu anlayamaz. Timur, Yakup Bey buna bir örnek verebilir misiniz? Yakup Bey, farz edelim bir baba ya da ana aklına geldiği zaman çocuğu dövüyor, canı çektiği zaman seviyor. Çocuk bu durumda iyi bir karakter geliştiremez, şaşkın biri olarak yetişir. Çocuk niçin cezalandığını bilmek ister. Örneğin anne çocuğu ellerin kirli diye dövüyor, ertesi günü çocuk kirli ellerini yıkarken bu kez suyu israf ediyorsun diye dövüyor. Burada bir düzensizlik var. Bu durumda çocuk şaşkına döner, sağlıklı bir karakter oluşturamaz. Leman, çocuk cezalandığı zaman niçin ceza verildiğini açıklamak, anlatmak gerek değil mi? Yakup Bey, evet ancak bu şekilde çocuk ceza ve mükafatların arkasında bir düzen, tutarlı bir anlayış olduğunu keşfedebilir. Çocuğa niçin ceza verildiğini izah etmek çok önemli. Hatice teyze, mahcup bir ifadeyle gülümseyerek, biz pek izah etmeyiz, hele Recep hiç açıklamaz. Çocuğa öyle yapmayacaksın der, hepsi o kadar. Leman, bence sen de öyle yapıyorsun. Erol'u döverken çocuk niçin dayak yediğini bilmiyor. Çocuğa ceza vereceksen niçin ceza verdiğini bilmesi gerekmez mi? Hatice teyze, ben de kötüyüm ama Recep kadar kötü değilim. Yakup Bey, Hatice Hanım kendi davranışlarınızı böyle gözlemleyebilmeniz çok önemli. Bravo size. Hatice teyze, doğruya doğru, eğriye eğri demek lazım. Leman Hatice Hanım'ın yanına oturdu, ona sarıldı. Sevgili yengeciğim benim. Yakup Bey, çocuğun gereksinmelerinden biri de sosyalleşmedir. Hatice teyze, yani her çocuğun sosyalist olması mı lazım? Bu söz üzerine herkes güldü. Hatice teyze Yakup Bey'e biraz şaşırmış olarak baktı. Yakup Bey gülerek, ayrı bir biçimde anlatayım. Ailesi çocuğu topluma hazırlamalı. İnsanlarla nasıl konuşulur, kızdığı zaman ne yapılır, arkadaşlarıyla arasında sorun çıktığı zaman bu sorun nasıl çözülür, ana baba çocuğa bunları öğretmeli. Çocuğun toplum hayatına uyumuna sosyalleşme dedim. Belki de toplumsallaşma deseydim kafanız karışmazdı. Hatice teyze, şimdi anladım. Timur, Hatice teyze anlamadığın konularda hemen soru sorman iyi olur. Böylece kafanın karışıklığı gidiyor, sorunun cevabını alıyorsun. Hatice teyze, keşke ben ilkokulda ve ortaokulda öğrenciyken Yakup Bey gibi hocalarım olsaydı. Biz ağzımızı açmaya korkardık. Yakup Bey, evet benim öğretmenlerim de öyleydi. Ama şimdi biz senin soru sormanı istiyoruz. Sen soru sordukça memnun oluyoruz. Hatice teyze, sağ olun efendim. Yakup Bey, Çocuğun bir başka ihtiyacı da onun uyarılma gereksinimidir. Çocuk oyun yoluyla dünyasına giren acı, hüzün, neşe, korku veren olaylarla uyarılmak ister. Leman, yani oyun çocuğun önemli bir gereksinimi. Hatice teyze Leman'a baktı, hafifçe gülümsedi. Ne kastettiğini anlıyorum Leman'cığım. Yakup Bey, ne kastediyorsunuz Leman Hanım? Açık söyleyin, biz de duyalım. Leman, Hatice yengem anladı. Timur, ben de anladım ama Yakup Bey'in duyması gerekir. Leman, Hatice yengem Erol'un oynamasına pek izin vermiyor. Bunu hatırlatmak istemedim. Hatice teyze, çocuk oyun oynamazsa kötü mü yetişir? Yakup Bey, oyun çocuğun hayatında çok önemlidir. Çocuğun oyun oynaması önlenirse çocukta aksaklıklar olur. Sözünü edeceğim bir gereksinme daha var. İsterseniz onu da anlatayım, daha sonra bu gereksinmeler karşılanmayınca ne olur tartışmasına geçelim. Leman, hangi gereksinimden söz ediyorsunuz? Yakup Bey, çocuğun kendini değerli görme gereksinimden söz ediyorum. Ana baba çocuğun söylediklerini ciddiye alarak, onun isteklerini dinleyip, onunla konuşarak, cezalandırdıkları zaman niçin cezalandırdıklarını açıklayarak, çocuğun yeteneklerini takdir ve teşvik ederek, çocuğa sen değerlisin mesajını verir. Leman, Hatice yenge o gün Ayla ile ben yemek masasında konuştuğumuz için Recep dayımın Ayla'ya ve bana dediklerini hatırlıyorsun değil mi? Hatice teyze, hatırlamaz olur muyum? Leman, bu durumda Ayla kendini nasıl değerli hisseder? Böyle muameleyi görünce insan kendini köpek yavrusundan dahi değersiz ve aşağılık görür. Hatice teyze, Leman'cığım benim elimden ne gelir? Adamın huyu öyle, ben onu değiştiremem ki. Yakup Bey, şimdi şu soruya dönelim. Çocuğun bu gereksinmeleri karşılanmazsa çocuğa ne olur? Timur, küçük yaşta dokunulma, kucaklama gereksinimi karşılanmazsa ne olacağını biliyoruz. Çocuk hasta olur, ölür. Yakup Bey, bu gereksinmeler karşılanmadığı zaman çocuğa sen ve senin gereksinmelerin önemli değil, senin var ya da yok olmanın önemi yok mesajı verilmiş olur. Bu mesajlar birbiri peşi sıra küçücük bebeğe verilmeye başlanınca çocukta şu anlayış gelişir. Bu dünyada beni koruyacak, güvenebileceğim kimse yok. Leman, zavallı çocuk. Yakup Bey, çocuk doğuştan getirdiği bu doğal gereksinmelerinin karşılanmayışını benim anam babam henüz daha olgun ana baba düzeyine gelmemişler. Ne yaptıklarının farkında bile değiller biçimde yorumlayamaz. O küçük haliyle kendisinin ne kadar aciz olduğunu, ana babasının ne kadar büyük ve kudretli olduğuna inanır ve besbelli ki bende bir bozukluk var. Ben sevilmeye, kucaklanmaya layık olmayan, değersiz bir yaratım. Ana babamın hata yapması mümkün değil. Bütün kabahat özür bende diye düşünür. Timur, yani çocuk kendini suçlu görür. Hatice teyze, Allah Allah, demek küçük çocuk tüm kabahati kendinde bulur. Yakup Bey, evet, normal yollardan gereksinmesi karşılanmamış çocuğun bu yüzden kişilik çarpıklıkları oluşur ve bu çarpıklıklar onun davranışlarında kendini gösterir. Timur, yani bir insanın davranışına bakarak çocukken onun gereksinmelerinin karşılanıp karşılanmadığını anlamak mümkün.